Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 85.
Kocasının kararlı bir şekilde çıktığını görünce suçlu suçlu, "Nereye gidiyorsun Kostya?" diye sordu. Kitty'nin bu suçlu tavrı Lenin'in kuşkularını doğruladı. Ona bakmadan, "Ben yokken makinist gelmiş, onu henüz görmedim," dedi. Aşağı indi. Çalışma odasına girer girmez arkasından koşan karısının tanıdık ayak seslerini duydu. Soğuk bir tavırla, "Ne istiyorsun, işimiz var," dedi. Kitty Alman makiniste doğru dönerek, "Özür dilerim, kocama bir şey söyleyeceğim." Alman dışarı çıkmak istedi ama Levin onu tuttu. "Rahatsız olmayın." "Saat 3'te bir tren var mı acaba? Onu kaçırmak istemem," dedi Alman. Levin yanıt vermedi. Karısıyla birlikte çıktı. Heyecanını görmek istemediği için karısının yüzüne bakmadan Fransızca olarak sordu. "Ne istiyorsunuz?" Kitty'nin yüzü seyiriyordu. Ezilmiş, acınacak bir haldeydi. "Ben böyle yaşayamayacağımızı söylemek istiyorum. Bir işkence bu." "Büroda insanlar var. Olay çıkarmayın," dedi Levin sert sert. "Öyleyse şuraya girelim." Onu bitişikteki bir odaya sokmak istedi. Ama orada Tanya İngiliz öğretmenle ders çalışıyordu. "O halde bahçeye çıkalım." Orada da yolu süpüren bahçıvanla karşılaştılar. Kitty'nin gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü görünce bu adamın ne düşüneceğini aldırmadan, bilinmeyen bir felaketten kaçan insanlara benzedikleri aklına getirmeden, çektikleri acının ağırlığından kurtulmak için baş başa kalmak ve birbirlerine açıklama yapmak gereğini duyarak hızla uzaklaştılar. Ihlamurlu yolun köşesindeki ıssız bir sıranın yanına geldiklerinde, "Böyle yaşayamayız, bir işkence bu, ben acı çekiyorum, sen de çekiyorsun, neden?" dedi Kitty. Levin önceki tartışmalarındaki gibi önüne dikilmiş, ellerini göğsüne bastırarak, "Şu Vasenka'nın tavrında incitici ve uygunsuz bazı yanlar olduğunu itiraf et," dedi. Kitty titreyen bir sesle, "Evet," dedi. "Ama Kostya, suçun bende olmadığını görmüyor musun? Sabahtan beri haddini bildirmek istedim. Bu insanlar neden geldi sanki? Seninle ne kadar mutluyduk." Bütün bedeni hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Az sonra onları sakinleşmiş ve mutlu bir şekilde gören bahçıvan şaşırmıştı. Levin karısını odasına götürdü. Sonra Dolly'nin yanına gitti. Darya Alexandrovna da çok heyecanlıydı. Odayı arşınıyor, bir köşede durmuş, sesli sesli ağlayan kızını azarlıyor, çocuğa ne ceza vereceğini bilemiyordu. "Bütün gün burada kalacaksın, yemeğini yalnız yiyeceksin. Tek bir bebeğin bile yüzünü göremeyeceksin. Artık sana yeni giysi de yok," diyordu. Sonra Levin'e dönerek, "Çok kötü bir kız bu. Bu çirkin alışkanlıkları kimden edindi bilmem ki," dedi. Kendi işleri konusunda Dolly'ye akıl danışmaya gelmiş olan Levin, uygunsuz zamanda geldiğine sıkılarak oldukça ilgisiz bir tavırla, "Ne yapmış?" diye sordu. Grisha ile birlikte Ahududu toplamaya gitmişler ve orada, "Hayır, orada neler yaptıklarını söylemeyeceğim. Miss Elliot'ın burada olmayışına üzülüyorum. Şimdiki mürebbiye çocuklara hiç göz kulak olmuyor. Bir makine gibi. Düşünebiliyor musunuz yavrucuk?" Darya Alexandrovna Maşa'nın yaptığı kötülükleri anlattı. Levin onu yatıştırmak için, "Bir şey kanıtlamaz bu. Kötü alışkanlık değil bunlar. Yalnızca çocukluk," dedi. "Peki senin neyin var? Heyecanlı gibisin. Buraya neden geldin? Neler oldu?" diye sordu Dolly. Onun soruları sorarkenki ses tonundan Levin Dolly'nin kendisini anladığını ve ona sırrını kolayca açabileceğini hissetti. "Kitty ile bahçedeydik. Az önce kavga ettik. Şeyden, Stiva'nın gelişinden beri ikinci kez oldu bu." Dolly ona zeki ve anlayışlı bakışlarla baktı. "Elini vicdanla koy da söyle bana. Bu adamın davranışları, bir kocanın hoşuna gitmesi şöyle dursun. Acaba bir kocanın hoş görebileceği davranışlar mıdır?" "Nasıl söylesem sana?" Annesinin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme görünce hemen dönmeye kalkan Maşa'ya, "O köşede kal," diye bağırdı. Sosyetenin kabul ettiği düşüncelere göre o her genç gibi davranıyor. "Il fait la cour à une jeune jolie femme." Yine sosyeteden olan kocası da bununla övünüyor. Levin asık bir yüzle, "Evet, evet," dedi. "Ama olayın farkında mısın? Yalnız ben değil, Stiva, çaydan sonra bana Je crois que Veslovski fait une petit brin de Kitty. Sanırım Veslovski Kitty'ye birazcık kur yapıyor," dedi. "O halde içim rahat, onu kovacağım," dedi Levin. Dolly dehşetle bağırdı. "Deli misin sen? Ne düşünüyorsun Kostya?" "Kendine gel," dedi gülerek Maşa'ya. "Şimdi Fanny'nin yanına gidebilirsin," dedi. Rica ederim, bırak Kristeva ile ben konuşayım. Vesovski'yi birlikte götürür. Konuk beklediğinizi söylesin ona. Zaten bizim topluluğumuza yakışmıyor. Hayır hayır, bu işle ben ilgileneceğim. Ama onunla kavga edersin. Lenin gözleri pırıl pırıl neşe içinde. Hayır, eğlenceli olacak benim için dedi. Kendisine emredildiği gibi Fanny'nin yanına gideceğini, annesinin yanında ayakta dikilen ve onun bakışını yakalamaya çalışan küçük suçluyu göstererek, hayır Dolly, onu bağışla, bir daha yapmayacak dedi. Dolly hıçkırarak kucağına atılan küçük kızına baktı, zayıf ve beyaz eliyle onun başını okşadı. Vesnovski'yi aramaya giden Levin, onunla aramızda hiç ortak yan yok diye düşündü. Holden geçerken birini gara götüreceği için arabanın hazırlanmasını buyurdu. Dün yayları kırıldı dedi uşak. Öyleyse talikayı hazırlasınlar ama çok çabuk. Konuğumuz nerede? Odasında. Levin içeri girdiğinde Vesnovski valizinden bazı şeyler çıkarmış, yeni şarkılarını masaya yaymış, ata binmek için tozluklarını giyiyordu. Levin'in yüzünde değişik bir anlam mı vardı, yoksa Vesnovski, Le Petit Brin de Kuru'nun bu ailede yersiz mi kaçtığını anlamıştı. Levin içeri girince bir sosyete erkeğinden beklenebilecek kadar utanmış görünüyordu Vesnovski. Levin, ata tozlukla mı biniyorsunuz diye sordu. Evet, daha temiz oluyor diye yanıt verdi Vesnovski. Güçlü bacağını iskemlenin üstüne koymuş, tozluğun son düğmelerini ilikliyor ve hoşnut hoşnut gülümsüyordu. Aslında Vesnovski çok iyi yürekli biriydi. Levin konuğunun bakışlarındaki çekingenliği fark edince ev sahibi olarak şaşırdı. Masanın üzerinde sabahleyin kırdıkları bir sopa duruyordu. Levin onu kaptı. Söze nereden başlayacağını bilemeden sopayı küçük parçalara ayırmaya başladı. Niyetim dedi ve durdu. Ama birden Kitty'yi ve bütün olanları anımsayarak onun gözlerine kararlı kararlı bakarak sürdürdü. Sizin için arabayı hazırlattım. Neden, nereye gidiyoruz diye sordu Vesnovski şaşkınlıkla. Levin sopayı kırmayı sürdürerek asık bir yüzle sizi gara götürecekler dedi. Gidiyor musunuz? Beklenmedik bir şey mi oldu? Oldu, bir konuk bekliyorum dedi Levin. Güçlü parmaklarıyla sopanın ucundaki kıymıkları hızlı hızlı didikleyerek, hayır aslında kimseyi beklemiyorum ama gitmenizi rica ediyorum sizden. Kabalığımı istediğiniz gibi yorumlayın. Vesnovski doğruldu, sonunda anlayarak ağırbaşlı bir tavırla, bana açıklama yapmanızı rica ediyorum diye başladı. Levin ağır ağır, hiçbir şey açıklamıyorum, bana soru sormasanız daha iyi olur dedi. Yüzünün titremesini engellemeye çalışıyordu. Sopanın ucu tümüyle kırılmış olduğundan onu kalın ucundan tuttu, ikiye böldü ve yere düşmekte olan parçayı yakaladı. O sabah cimnastik yaparlarken görebildiği Levin'in kaslı, güçlü kollarıyla, kocaman elleri, alev alev yanan gözleri, tok sesi ve yanaklarının titremesi Vesnovski'yi sözlerden daha çok inandırmış olmalıydı. Omuzlarını silkti, küçümsercesine gülümsedi, selam verdi ve Oblonski'yi görebilir miyim dedi. Onun omuzlarını silkişi ve gülümsemesi Levin'i sinirlendirmedi. Daha başka ne yapmayı düşünüyor diye sordu kendi kendine. Onu size yollarım dedi. Arkadaşının evden kavulduğunu öğrenen Stepan Arkadyevich, Levin'i bahçede gizlenerek konuğunun gitmesini beklerken buldu. Mantıksız bir şey bu diye bağırdı. Hem de gülünç. Sana neler oldu böyle? Hangi sinek soktu seni? Son derece gülünç bir şey. Eğer bu genç adam... Ama sineğin soktuğu yer öyle acıyordu ki Levin sapsarı kesildi. Stepan Arkadyevich ona bir açıklamada bulunmak istiyordu. Levin birden onun sözünü kesti. Rica ederim, açıklama istemez. Başka türlü davranamazdım. Hem senin hem de onun adına üzgünüm. Ama buradan gitmesi onun için fazla üzücü olmayacaktır. Onun varlığı karım ve benim için dayanılmaz oluyordu. Ama onun için onur kırıcı bir şey bu. Üstelik de çok gülünç. Benim de onurum kırıldı, üzüldüm. Ayrıca da benim hiç suçum yok, acı çekmek istemiyorum. Bunu senden beklemezdim. İnsan kıskanç olabilir ama bu kadarı da çok gülünç doğrusu. Levin ona sırtını döndü ve ağaçlıklı yolda gezintisini sürdürdü. Az sonra arabanın gürültüsünü duydu ve ağaçların arasından Vesnovski'yi samanlara oturmuş, arabada oturacak yer bile yoktu, giderken gördü. Her sarsılışta beresinin kurdelesi uçuşuyordu. Arabayı durdurmak için evden koşarak çıkan hizmetçiyi görünce daha ne var diye düşündü Levin. Unutulan makinisti arabaya bindirmek için yapıyordu bunu. Makinist Vesnovski'yi selamladı, bir şeyler söyledi, sonra arabada onun yanına oturdu. Stepan Arkadyevich ve yaşlı prenses Levin'in davranışına karşı çıkmışlardı. O da kendini son derece ridikule, suçlu ve küçülmüş hissediyordu. Ama Kitty'nin ve kendisinin çektikleri acıyı düşününce yine aynı şeyi yapacağını itiraf etti. Olanlara karşılık Levin'in bu davranışını hala bağışlamayan yaşlı prenses dışında herkes, tıpkı cezasını çekmiş çocuklar gibi ya da sıkıcı bir resmi töreni atlatmış ev sahipleri gibi son derece canlanmış ve neşelenmişti. Akşam prenses yokken Veslovski'nin kovuluşundan çok eski bir olaydan söz edermiş gibi söz edildi. Olayları babadan gelme bir yetenekle gülünç duruma sokarak anlatan Dolly, konuğun ömrüne hazırladığı kurdelelerle salona girdiğini ama tam o anda bir yük arabasının sesini duyduğunu, herkesin de yeni gülünç çizgiler ekleyerek üçüncü, dördüncü kez anlatıp Varenka'yı gözlerinden yaş gelinceye kadar güldürdü. Arabada kimi gördü dersiniz? İskoç beresi, şarkıları ve tozluklarıyla tamamen üstünde duran Vestovski'nin ta kendisini. Hiç değilse ona bir yolcu arabası verseydiler. Hayır, birden bağırıyorlar. Durun, sonunda Vestovski'ye acıdılar diyorum. Ne gezer, o şişko almayı da arkadaş diye vermişler yanına. Böylece benim kurdeleler boşa gitti. Darya Aleksandrovna anneyi görmeye gitme tasarısını gerçekleştirmek istiyordu. Ama Vronski'ye karşılaşmaktan kaçınan kız kardeşiyle Levin'i gücendirmekten korkuyordu elbet. Ama öte yandan da Anna'nın gitmesinin ve ona olan duygularını göstermesinin yeni durumuna karşılık grevi olduğunu düşünüyordu. Bu yolculuk yüzünden Levin'i rahatsız etmemek için alt kiralasın diye kasabaya bir adam yolladı. Levin bunu öğrenince gelip ona sitem etti. Gitmenin hoşuma gitmeyeceğini nasıl düşünebilirsin? Böyle olsa bile atlarımı almamakla beni daha çok üzmüş olursun. Kesin olarak gitmek istediğini bana hiç söylemedin. Köylülerden at kiralarsan öncelikle beni kızdırmış olursun. Ayrıca da köylüler at verirler ama seni gideceğin yere götürmezler. Benim atlarım var, beni üzmek istemiyorsan onları al. Darya Aleksandrovna kabul etmek zorunda kaldı. Kararlaştırdıkları gün Levin ona 4 at ve 1 araba hazırlattı. Koşumlar pek güzel değildi ama Darya Aleksandrovna'yı bir günde Vronskilerin evine götürebilirdi. Öte yandan yaşlı prensesle ebe kadın da gitmek zorundaydılar. Ve bu da Levin'e gerçekten sıkıntı veriyordu. Darya Aleksandrovna'yı kiralık arabayla yollamak fazla konuksever bir davranış olmayacaktı. Ayrıca da Levin, baldızının mali durumunu çok iyi bildiğinden, köylülerin bu yolculuk için istedikleri 20 rublenin onun için fazla geçeceğini biliyordu. Levin'in öğütlerine uyarak Darya Aleksandrovna Şafak'la birlikte yola çıktı. Yol güzel, araba rahattı. Atlar neşeyle tırıs gidiyorlardı. Arabacının yanındaki uşak yerine Levin'in daha güvenli olsun diye yolladığı malikanenin sekreteri oturuyordu. Darya Aleksandrovna uyudu ve ancak atların değiştirileceği hana gelince uyandı. Orada Levin'in eskiden Svijaskiler giderken uğradığı zengin köylünün evinde çay içti. Kadınlarla çocukları üzerine, yaşlı köylüyle de onun çok övdüğü Vronski üzerine konuştuktan sonra saat 10'a doğru yola çıktı yeniden. Evindeyken annelik görevlerine dalıp düşünmeye hiç zaman bulamıyordu. Ama bu yolculuk boyunca aklını kurcalayan bütün o eski düşünceleri birden aklına gelivermişti. Hiç yapmadığı şekilde yaşantısını değişik açılardan değerlendirmeye başladı. Kendi düşünceleri bile kendine yabancı geliyordu. Önce çocuklarını düşündü. Prenses ve Kitty'ye daha çok güveniyordu. Onlara iyi bakacaklarına söz vermişlerdi. Ama yine de endişeliydi Dolly. İnşallah maşa yaramazlık yapmaz, Grisha'yı at tepmez, Helen'in midesi bozulmaz diye düşündü. Çok geçmeden şimdiki küçük tasalarının yerini gelecekle ilgili kaygıları aldı. Moskova'ya dönüşünde dairesini değiştirmek, salonu yenilemek, büyük kızına köklü bir palto almak gerekiyordu. Ardından daha uzak gelecekle ilgili sorunlar ortaya çıktı. Çocuklarının eğitimini iyi bir şekilde sürdürmek için neler yapmalıydı? Kızlar için henüz bir şey yok ama ya erkekler? Diye düşünüyordu. Şimdiye tek bir şeyle ilgilenebildim. Çünkü şimdilik boşum ama ya hamile kalırsam? Siva'ya kesinlikle güvenemem elbet. Birkaç dostun yardımıyla onları ancak ben adam edebilirim. Ama ya hamile kalırsam? Doğum sancılarının kadının lanetlendiğinin belirtisi olduğu inancının ne kadar yanlış olduğunu düşündü. Hamileliğin acılarıyla karşılaştırılınca bu hiçbir şey değil. Son hamileliğini ve son çocuğunun ölümünü anımsadı. Bu anı handa karşılaştığı kadınla yaptığı konuşmayı aklına getirdi. Kadına kaç çocuğu olduğunu sorunca köylü kadın açık açık yanıt vermişti. Bir kızım oldu ama Tanrı beni kurtardı. Geçen yortuda onu toprağa verdim. ''Üzgün müsün?'' diye sormuştu Darya Aleksandrovna. ''Neden üzüleyim? Yaşlı adamın torunu yok değil ya. Fazladan bir dertti bu da. İnsan ne çalışabiliyor ne de bir iş yapabiliyor. İnsana bir yük. İyi yürekli ve güzel yüzlü o genç kadının bu yanıtı Darya Aleksandrovna'ya canavarca görünmüştü. Ama şimdi bu sözleri anımsayınca biraz gerçek payı buluyordu bu sözlerde.
Ayrım sonu.